yorumunu yapmakta olduğumuz Hakimler kitabı adını Yeşu'nun ölümünden Samuel'in yaşadığı döneme kadar İbraniler arasında hakimlik yapmış olan 12 erkek ve bir kadından almıştır. Kitabın Samuel peygamber tarafından kaleme alındığı düşünülmektedir. Hakimler kitabının konusu imandan düşme, iyileştirme ve ayağa kaldırmada Tanrı kayrasıdır. Hakimler kitabı kutsal kitap öğrencileri arasında yenilgi ve kurtuluş adıyla anılır. Öte yandan bu kitapta vurgulanan diğer bir konu da hayal kırıklığıdır. Bu kitabın amacı bir tür felsefe tarihidir. Doğruluk, dürüstlük bir ulusu ayağa kaldırır, onu geliştirir. Oysa günah herhangi bir ulus için utançtır, onu aşağıya doğru çeker. Hakimler kitabı tarihsel olarak İbrani ulusunun Yeşu'nun ölümüyle hakimlerin sonuncusu ve peygamberlerin birincisi olan Samuel dönemi arasındaki tarihini ele alır. Hakimler dönemi aynı zamanda İsrail halkının görünmeyen liderleri olan Tanrı'dan uzaklaşarak düştükleri derin ruhsal çöküntü dönemidir. İsrail ulusunun tarihi ulusça Tanrı'ya hizmet etmeleriyle başlar. Ama sonra her nedense geri adımlar atmaya başladılar. Tanrı'yı bir tarafa iterek, Tanrı'nın gözünde kötü olan şeyleri yaparak, bir put olan Baal'a kulluk ettiler, ona tapındılar. Rabbin bu halka karşı olan öfkesi alevlendi ve sonuç olarak da Rab onları düşmanlarının ellerine teslim etti. İsrail ulusu belirli bir dönem sürgünde yaşadı. Çok geçmeden üzüntüleri ve elemlerinden dolayı Tanrı'ya yakarmaya başladılar. Tanrı'ya dönerek tövbe ettiler. Tanrı onların dualarını ve yakarışlarını işiterek onlara kendilerini kurtaracak olan hakimler gönderdi. Sonra bu halk yeniden Tanrı'ya hizmet etmeye başladı. Tarihin bu çarkı aynı şekilde dönmeye devam etmektedir. Yeşaya peygamberin kitabı da Tanrı'nın verdiği bu tarih felsefesiyle başlar. Yeşaya peygamber, ulusların çöküşlerine yol açan üç aşamayı şöyle özetler. Ruhsal gerçeklerden, ruhsal değerlerden ayrılmak. Ahlaksal açıdan yozlaşmak ve siyasi anarşi. Bu üç aşama tarih boyunca ulusların yıkılıp dünya sahnesinden kaybolmasına neden olmuştur. Bugün dünyanın ihtiyaç duyduğu asıl şey sevgi, dürüstlük ve bunların getirdiği barıştır. Bunların elde edilmesi ancak Tanrı sözüne dönmekle ve Tanrı sözündeki ilkeleri kendimize mal etmekle, onu hayatımızda uygulamakla, kurtarıcı İsa Mesih'e inanmakla olanaklıdır. Tanrı sözü bize, birbirinizi sevin diyor. İnsanların size ne yapmalarını istiyorsanız, siz de insanlara öyle davranın diyor. Her durumda doğruluk, dürüstlük ilkesinde kalın, gerçekte kalın. Evet, bizim bugün asıl ihtiyacımız geriye, Rabbin sevgi ve doğruluk ilkelerine, ahlak ilkelerine, ruhsal temellere dönmemizdir. Kısacası Tanrı'nın sözüne dönmemizdir. Şimdi Hakimler kitabının yorumuna devam edeyim. Dördüncü bölüme geldik. Konu imandan üçüncü uzaklaşmadır. Tanrı'nın İsrail'i zulümlerden Debora ve Barak aracılığıyla kurtarışı bu bölümde yer almaktadır. Eyut'un ölümünden sonra İsrailliler yine Rabbin gözünde kötü olanı yaptılar. Rab de İsraillileri Hasor'da egemenlik süren Kenan kralı Yavin'in eline teslim etti. Yavin'in Sisera adında bir ordu komutanı vardı. Haroşet Goyim'de yaşardı. 900 demir savaş arabasına sahip olan Yavin, 20 yıldır İsraillileri acımasızca eziyordu. Bu yüzden İsrailliler Rab'be yakardılar diyor Hakimler 4. bölümün ilk 3 ayeti. Eyhut'un ölümünden sonra İsrail yeniden putperestliğe geri döndü ve bunun sonucu olarak yeni bir ceza dönemi başladı. Deyim yerindeyse Rab bu dönemde İsrail'i Kenanlıların kralı Yabin'e sattı. Yani onun ellerine teslim etti. Neden? Çünkü bu halk yeniden putperestliğe geriye döndü. Yabin'in ordularının komutanı Sisar'dı ve emrinde 900 demir savaş arabası bulunmaktaydı. Bu savaş arabaları İsrail oğullarını darmadağın ediyordu. Çünkü İsrail oğullarının ellerinde bu silahlara karşı koyabilecekleri hiçbir benzer silah bulunmamaktaydı. Sonuç olarak Yabin 20 yılı bulan bir zaman boyunca İsrail oğullarına hiç nefes aldırmadı. Onları ezdi durdu. O sırada İsrail'i Lapidot'un karısı peygamber Debora yönetiyordu diyor 4 ve 5. ayetlerde. Debora, Efraim'in dağlık bölgesinde Rama ile Beyt El arasındaki hurma ağacının altında oturur, kendisine gelen İsraillilerin davalarına bakardı. Burada İsrail'de hem bir peygamber hem de bir hakim olarak tanımlanan Debora adında bir anayla karşılaşıyoruz. Onun burada aynı zamanda Lapidot'un karısı olduğu yazılmaktadır. Ama ben konuya öbür açıdan bakıp Lapidot'un Debora'nın kocası olduğunu belirtmek istiyorum. Debora etkili bir kadındı. İsrail'i yönetmek için Tanrı tarafından seçilmişti. Ve bu kadın ilk iş olarak ordu komutanını görev başına çağırıyordu. Bu adam görevini yerine getirmiyordu. İsrail'in esaretten kurtulabilmesi için başkomutanın düşmana karşı harekete geçmesi gerekiyordu. Debora bir gün adam gönderip Avinoyam oğlu Barak'ı Kedeş Naftali'den çağırttı. Ona İsrail'in tanrısı Rab yanına Naftali ve Zevul'un oğullarından 10 bin kişi alıp Tavor Dağı'na gitmeni buyuruyor dedi. Rab, Kral Yavin'in ordu komutanı Sisera'yı, savaş arabalarını ve ordusunu Kişon Irmağı'na senin yanına çekip eline teslim edeceğim diyor. Barak, Debora'ya eğer benimle gelirsen giderim dedi. Benimle gelmezsen gitmem. Hakimler 4. bölüm 6-8 ayetler arası. Burada görüyoruz, korkak bir general duruyor karşımızda. Savaş meydanlarında çoktan cirit atması gerekirken hala bir kadının etekleri arkasına saklanıyordu. Debora'ya sen de benimle gelmezsen asla savaşa gitmem diyordu. Bu da onun ne kadar korkak olduğunu gösteriyor. Barak, Debora kendisiyle beraber gelirse savaşta daha çok başarılı olacağını düşünüyordu. Sonuçta Tanrı İsrail'i kurtarmak için o günlerde bir kadını kullanma yoluna gitmişti. Debora, seninle gelmesine gelirim ama böyle bir yol tuttuğun için onurlandırılmayacaksın dedi. Çünkü Rab Sisera'yı bir kadının eline teslim etmiş olacak. Böylece Debora kalkıp Barak'la birlikte Kadeş'e gitti diyor Hakimler 4. bölüm 9. ayette. Debora Barak'la beraber gideceğine söz verdi ama savaşı kazanan kahramanın Barak değil de bir kadın yani kendisi olacağını da söyledi. Debora daha sonra da göreceğimiz gibi halkının kurtuluşunu arzulayan doğru bir kadındı. Rab'be güvenen, Rab'den korkan, hayatını Rab'bin ilkelerine göre yaşamaya çalışan bir kadındı. Barak ordusunu toparlayarak düşmana karşı hazırlıklara girişti. Onlara zaferi Tanrı'nın kendisi verecekti. Avinoam oğlu Barak'ın Tavor Dağı'na çıktığını duyan Sisera, 900 demir arabasını ve yanındaki halkı Haroşet Goyim'den çıkarıp Kişon Vadisi'nde topladı. Debora Barak'a haydi kalk çünkü Rabbin Sisera'yı senin eline teslim ettiği gün bugündür dedi. Rab senin önünden gidiyor. Bunun üzerine Barak ardında 10 bin kişiyle Tavor Dağı'ndan indi. Rab Sisera'yı savaş arabalarını sürenleri ve ordusunu Barak'ın önünde şaşkına çevirerek bozguna uğrattı. Sisera savaş arabasından indi ve yaya olarak kaçtı. Barak savaş arabalarını ve orduyu Haroşet Goyim'e kadar kovaladı. Sisera'nın bütün ordusu kılıçtan geçirildi, tek kişi bile kurtulmadı diyor Hakimler 4. bölüm 12-16 ayetler arasında. İsrail orduları görüyoruz ki bütün düşman askerlerini kılıçtan geçirmiş, hepsini yok etmişti. Yaya olarak kaçan Sisera ise Ken oğullarından Hever'in karısı Yael'in çadırına sığındı. Çünkü Hasor kralı Yavin'le Ken oğullarından Hever'in arası iyiydi diyor Hakimler 4. bölüm 17. ayette. Yael Yahudi soyundan biri değildi. Diğer uluslardan biri olan Ken ulusuna mensuptu. Yael Sisera'yı karşılamaya çıktı. Ona korkma efendimiz gel çadırıma sığın dedi. Çadırına sığınan Sisera'nın üzerine bir yorgan örttü. Sisera susadım lütfen biraz su ver de içeyim dedi. Yael süt tulumunu açıp ona içirdikten sonra üzerini yine örttü. Sisera kadına çadırın kapısında dur dedi. Biri gelir de çadırda kimse var mı diye sorarsa yok dedi. Hever'in karısı Yael eline bir çadır kazığı ile tokmak aldı. Yorgunluktan derin bir uykuya dalmış olan Sisera'ya sessizce yaklaşarak kazığı şakağına dayadı ve yere saplanıncaya kadar çaktı. Sisera hemen öldü diyor Hakimler 4. bölüm 18-21 ayetler arasında. Ordusunun büyük bir bölümünün yok edildiğini görünce Sisera öncelikle kaçıp kendi hayatını kurtarmaya çalışmıştı. Anlaşılacağı gibi Kenanlılar kendilerle saldırmazlık paktı yaptıklarından Kenanlı Sisera bu insanların arasına girmekle güvenlikte olacağını düşünmüştü. Hever'in çadırına gitti ve Hever'in karısı Yael bu yorgun savaşçıya kapısını açarak içeriye konuk etti ve ona büyük bir misafirperverlik örneği gösterdi. Bunu gören Sisera ona güvenebileceğini, kendisinin orada güvenlik içerisinde kalabileceğini düşündü. Zaten yorgun olan Sisera uykuya dalınca olanlar oldu. Kadın çadır kazıklarından birini alarak elindeki çekişle beraber Sisera'nın yattığı yere girdi ve çekişle vurarak kazığı Sisera'nın şakağına çaktı. Ve kazık yere saplanıncaya kadar kafasının içinden geçti. Yael böylece ondan kurtulmuştu. Bunun sonucunda İsrail Kenan ordusunu yok ederek büyük bir kurtuluşa kavuştu. Yael Sisera'yı kovalayan Barak'ı karşılamaya çıktı. Gel aradığın adamı sana göstereyim dedi. Barak kadını izledi ve şakağına kazık çakılmış Sisera'yı ölü buldu. Böylece Tanrı o gün Kenanlı kral Yavin'i İsraillilerin önünde bozguna uğrattı. Giderek güçlenen İsrailler sonunda Kenanlı kral Yavin'i ortadan kaldırdılar diyor 4. bölümün son ayetleri yani 22-24 ayetler arası. 5. bölüme geldiğimizde burada Debora ile Barak'ın ezgisini, şarkısını görüyoruz. Az önce de gördüğümüz gibi o günlerde İsrailoğulları karanlık günlerde yaşıyorlardı. Debora, Barak ve Yael ile ilgili gelişmeler İsrail'in kuzey kesimlerinde yaşanmıştır. Tanrı İsrail'i görkemli bir şekilde kurtarmıştı. Buradaki ezginin sözleri tüm olayın bir özeti aynı zamanda tüm yaşananlar için Tanrı'ya sunulan bir övgü dizisidir. Debora ile Avinoyam oğlu Barak o gün şu ezgiyi söylediler diyor. İsrail'in önderleri başı çekince, halk gönüllü olarak savaşınca Rabbi yüceltin. Dinleyin ey krallar, ey yönetenler kulak verin. Rabbe ezgiler söyleyeceğim. İsrail'in Tanrısı Rabbi ilahilerle öveceğim. Seyir'den çıktığında ey Rab, Edom kırlarından geçtiğinde yer titredi, gökler yağmur yağdırdı. Evet, bulutlar yağmur yağdırdı. Sina Dağı'ndaki Rabbin önünde, İsrail'in Tanrısı Rabbin önünde dağlar sarsıldı diyor Hakimler 5. bölümün ilk 5 ayeti. Onların bu şarkısı gerçekten şahane bir ruhla söylenmişti. Debora burada kendisinin İsrail'de bir ana olduğunu ve aslında herhangi bir iş aramadığını söylüyordu. Onun başı çekmesi kendi girişiminden kaynaklanmıyordu. Bunu Tanrı'nın kendisi böyle istemişti. Tarihte buna benzer örnekleri görmek mümkündür. Debora o dönemde İsrail'de en önde gelen hakimlerden bir tanesiydi. Yetenek ve öngörü de Otniel'den çok üstündü. Ama bir kadının önemli bir göreve getirilmesi o yerde bir takım çöküşlerin de yaşanabileceği gerçeğini akla getirmektedir. Bundan önce General Barak'ın zayıflığını, korkaklığını görmüştük. Savaşta cephe gerisinde durmaya özen göstererek korkaklığını sergiledi. Oysa bir generalin görevi daima önde olmak, cesur olmak ve askerlerine cesaret vermekti. Ama bu generalde bunu görmüyoruz. Aslında bakacak olursak Barak evde oturmayı yeğleyip savaşmayı hiç istemeyen biri olarak karşımıza çıkmıştır. Barak'ın savaşmaya gitmeye karar vermesinden önce ilkin Debora'nın onunla anlaşması gerekmekteydi. Yıllar önce bir tanrı adamının anlattığı bir öyküyü duymuştum. Kadının biri yanında arkadaşlarıyla birlikte bir parkta yürürken vaaz etmeye başlamış. Arkadaşları ona bir kadının kalkıp da böyle vaaz etmeye başlaması gerçekten doğru bir şey değildir. Bunu kabul edemeyiz, böyle bir şey yapmamalısın demişler. Orada bulunan bu ünlü tanrı adamı söze girerek şöyle demiş. Gerçekten abes ve ayıp bir durumdur bu. Tabii kadının vaaz etmesi değil de onun yerini alacak erkeklerin olmayışı utanılacak abes bir durumdur. Değerli dostum, siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama özellikle kadın haklarının sonuna kadar tanındığı ve feminizmin zirvede olduğu bu dönemde kadınların bu denli özgür bir şekilde yaşamaya başlamalarının toplum yaşamını ve ahlakını olumsuz yönlerde etkilediğini düşünüyorum. Bunun böyle olacağını ben yıllar öncesinden görmüş ve söylemiştim. Kocalarını ve evlerini terk eden kadınların sayısının hızla artması, uyuşturucu kullanmalarındaki artış, yine intihar olaylarındaki tırmanış, aile yaşamının bozuluşu bu öngörüyü doğrular görünmektedir. Toplumu yozlaştıran diğer birçok etkenler var olmakla birlikte bence en önemli etkenlerin başında kadınların evlerini terk ediyor olmalarıdır. Tanrı kadına özel görevler vermiştir ve ayrıcalıklar vermiştir. Her zaman bu dengeyi tutmamız gerekir. Bu dengede olmamız gerekir. Kadına düşen sorumlulukları kadınlar yerine getirmelidir. Erkeğe düşen sorumlulukları da erkekler yerine getirmelidir. Hiçbir zaman bu karıştırılmamalı. O zaman dengeli bir aile yaşamı, insan ilişkileri olur. Debora aslında evini hiç de terk etmeye niyetli değildi. Ama Yabin'in Kenanlıların kralı olduğu o günlerde Tanrı İsrailoğullarını Kenanlıların eline vermişti. Tutsaklık döneminin sona yaklaştığı günlerde İsrail ordularının başkomutanlığını yapan Barak savaşmak istemiyordu. Korkuyordu. Oysa Tanrı onlara kesin bir zafer vaat etmişti. Sonunda zafer kazanıldı kazanılmasına ama bu zafer Barak için pek de büyük bir anlam taşımıyordu. Bu zafer aslında Tanrı'ya güvenen, Tanrı'ya sırtını dayayan ve onun ilkelerinde gerçeğinde yürüyen Debora'ya aitti. Daha doğrusu yücelik Tanrı'ya aitti ve bu zafer de Tanrı'nın zaferiydi. Yani bu zaferi kazanan Tanrı'ydı. Bugün de öyledir. Eğer biz Rab'be güveniyorsak, eğer biz Rabbin ilkelerinde yürüyorsak, onun gerçeğinde, doğruluk ilkelerinde yürüyorsak, zaferli bir iman hayatı yaşamak olanaklı olur.